Vatikan'ın Zindanları, André Gide, Can Yayınları, Türkçe'ye çeviren Tahsin Yücel. Bu kitap 231 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Mart 2012. Okuyan Sübeyde Yükseler. André Gide'in anlatılarının dünyada ve ülkemizde gördüğü büyük ilgi yeterince bilinir. Vatikan'ın zindanları birbirinden şaşırtıcı olayları, birbirinden ilginç kişileriyle bu anlatıların belki de en çekicisi, en sürükleyicisidir. Gide bu kitapta eskiyle yeniyi, alaycılıkla şiirselliği, benzersiz bir ustalıkla kaynaştırır. Bir zamanlar yazın dünyasında uzun uzun tartışılmış olan nedensiz edim kavramında ilk kez bu kitapta geliştirir. Yalnız bu özelliği bile Vatikan'ın zindanlarını okunmaya değer kılar. Öyle ya, kitabın yayımlanışının üzerinden 75 yıl geçmiş olmasına karşın. Nedensiz edim kavramını kişileştiren Lafosius'un günümüzün bir kahramanı gibi görünmesi, Gide'in yazınsal buluşuna toplumsal bir öngörü niteliği kazandırmaktadır. Vatikan'ın zindanları, André Gide. Jugos Coop'u için Anton Armand Dubois. Ben kendi payıma seçimimi yaptım. Toplumsal tanrısızlığı seçtim. Şöyle böyle 15 yıldır bir dizi yapıtta bu tanrısızlığı anlattım. George Spalanti 1. 8. Leo'nun papalığı sırasında 1890 yılında romatizma kaynaklı hastalıklar uzmanı Doktor X'in ünü farmason Anton Armand Dubois'i Roma'ya çağırmıştı. Bacana Julius de Baragliol, öyle mi diye haykırıyordu. Roma'da bedeninize baktıracaktınız demek. Ruhunuzun çok daha hasta olduğunda anlarsınız inşallah orada. Armand Dubois da sesinde şişirme bir acındırıcılıkla karşılık veriyordu. Dostcağızım, omuzlarıma baksanıza. Yufka yürekli Baragliol gözlerini bacanağının omuzlarına dikiyordu ister istemez. Derinlerden gelen dizginlenmez bir gülüşe kapılmışçasına depreniyordu omuzlar. Bu geniş, bu yarı kötürüm bedenin, geri kalan yeteneklerinin de bu gülünç devinimi doğurması kuşkusuz acı bir şeydi. Adam sende. Kesinlikle belliydi tutumları. Baragliol'un konuşması hiçbir şeyi değiştiremeyecekti. Belki zaman. Kutsal yerlerin gizli esini. Julius sonsuz bir cesaret kırıklığı içindeymiş gibi. Antion, beni çok üzüyorsunuz diyordu. Yalnız omuzlar oynar oynamaz oluyordu hemen. Çünkü Antion bacanağını severdi. Umarım 3 yıl sonra jübile zamanı. Katolik'te Papa'nın bütün günahları bağışlaması dolayısıyla yapılan şenlik. Yanınıza geldiğimi sizi düzelmiş bulurum. Bereket versin, Varagnio pek farklı duygusallıkla katılıyordu kocasının yolculuğuna. Kız kardeşi Margaret ve Julius kadar dindardı. Bunun için böyle uzun zaman Roma'da kalmak, en kutsal dileklerinden birinin gerçekleşmesi olacaktı. Düş yıkılışlarıyla dolmuş tek düze yaşayışını, ufak tefek din işleriyle dolduruyor, kısır olduğu için hiçbir çocuğun istemediği özeni inancına gösteriyordu. Yazık ki Antimio, Tanrı'ya döndüreceğini pek ummuyordu artık. Yatsımayla tıkanmış bu alnın ne kadar inatçı olduğunu uzun zamandır biliyordu. Peder Flons hep söylemez miydi? En sarsılmaz kararlar, en kötü kararlardır, madam derdi. Mucizeden başka bir şey beklemeyin artık. Üzülmüyordu da artık. Daha Roma'ya yerleştikleri ilk günlerde her biri kendi başına, kendi yalnız yaşamını düzenlemişti. Veronico, ev ve din işlerini Antimio'da bilimsel araştırmalarına vermişti kendini. Böylece yan yana, karşı karşıya birbirlerine sırt çevirip birbirlerine katlanarak yaşıyorlardı. Böylelikle bir tür barış vardı aralarında. Bir tür yarı mutluluk da üzerlerine kanat geriyordu. Öyle ya, biri ötekinin dayandığı şeyde kendi erdemini kullanmak fırsatını buluyordu. Bir emlakçı aracılığa kiraladıkları dairenin çoğu İtalyan evleri gibi birçok elverişli yanlarıyla birlikte büyük kusurlar da vardı. Via in Lustiana'da Forgetti konağının bütün birinci katını kaplıyordu. Oldukça güzel bir tarıçası da vardı. Veronica burada Paris evlerinde hiç iyi yetişmeyen aspidistralar yetiştirmeyi koymuştu. Hemen aklına. Ama tarıçaya gitmek için Antimo'nun tez elden laboratuvar durumuna soktuğu limonluktan geçmek zorunlu vardı. Ancak günün şu saatinden şu saatine kadar geçit vermesi kararlaştırılmıştı. Veronica sessizce kapıyı iter, açık saçık duvar yazılarının önünden geçen bir manastır hizmetçisi gibi gizlice geçiverirdi. Öyle ya, Antimon odanın ta dibinde koltuk değneğinin dayalı durduğu koltuktan taşmış durumda, bilmem hangi berbat işlem üzerine eğilmiş kocaman sırtını görmekten hoşlanmazdı. Antimon onu hiç duymamış gibi davranırdı ama karısı geçer geçmez güçlükle yerinden kalkar, kapıya doğru sürüklenir, sonra öfkeli dudakları bükük, sert bir işaret parmağı vuruşuyla çat mandalı itiverirdi. Hemen sonra da öbür kapıdan yardımcı Beppo sipariş almaya gelirdi. 12-13 yaşlarında paçavralar içinde anasız, babasız, yersiz, yurtsuz bir çocuktu Beppo. Şunun bunun işini görürdü. Antimio onu Roma'ya gelişinden az bir zaman sonra fark etmişti. İlk önce indikleri Via de Bocco Leona'daki otelin önünde Beppo küçük bir kamış sepet içindeki bir tutam otun altına sokulmuş bir cırtlak çekirgeni yardımıyla gelip geçenlerin dikkatini çekiyordu. Antimo böceğe 10 su vermiş, sonra da çocuğa yarım yamalak İtalyancasıyla zar zor da olsa ertesi gün yerleşeceği Via in Suyana'daki dairede acele birkaç fareye gereksinme olacağını anlatmıştı. Sürüklenen, yüzen, yürüyen, uçan ne varsa hepsi işine yarayabilirdi. Canlı et üzerinde çalışırdı. Capitolo'nun dişi kurdunu ya da kartalını bile istese, doğuştan iş bilir bir aracı olan Beppo onları da getirirdi. Aşırmacılık zevkine okşayan bu meslek hoşuna gidiyordu. Günde 10 suyu alıyordu. Öte yandan ev işlerine de yardım ediyordu. Veronica ona iyi gözle bakmıyordu ilkin. Ama evin kuzey köşesindeki Meryem heykelinin önden geçerken istavroz çıkardığını gördükten sonra paçavralarını hoş görmeye başlamış, suyu, kömürü, odunu, çalı, çırpıyı mutfağa kadar taşımasına izin vermişti. Hatta salı ve çarşamba günleri, yani Paris'ten getirdikleri hizmetçi Caroline'in işlerinin çok olduğu günlerde Veronica ile pazara gidiyor, sepette taşıyordu. Beppo Veronica'yı sevmezdi ama bilgine tutulmuştu. Bilginimiz de çok geçmeden kurbanlarını almak için binbir zorlukla avluya inmektense çocuğun laboratuvara kadar çıkmasına izin vermişti. Bir gizli merdivenin avluya bağladığı taraçadan doğrudan doğruya gelinirdi buraya. Döşeme taşlarının üzerine küçük, çıplak ayaklarının hafif şıpırtısı yaklaştıkça hırçın bir yalnızlık içinde yaşayan Antimio'nun yüreği birazcık çarpardı. Ama bunu hiç belli etmezdi. Hiçbir şey çalışmasından alıkoyamazdı onu. Çocuk kapıya vurmazdı, tırmalardı. Antimio hiç karşılık vermeden hep masanın üzerine eğilip durduğundan çocukcağız dört elle ilerler, sonra da o körpe sesiyle odayı gök mavisiyle dolduran bir permosso savururdu. Permosso, İtalyanca izin verir misiniz? Sesini duyan bir melek sanırdı onu. Bir cellat yamağıydı. İşkence masasına bıraktığı bu torbada gene hangi kurbağanı getiriyordu? Antimio çoğu zaman işe fazla dalmış olur, torbayı hemen açmazdı. Çabucak bir göz atardı. Bez kımıldıyorsa işler tıkırında demekti. Sıçan, fare, dört parmaklılar, sınıfından bir kuş, kurbağa, hepsi işine yarardı bu molokun. Kendisine insanlar kurban edilen bir sözde tanrı. Bazen Beppo hiçbir şey getirmezdi. Gene de girerdi içeri, elleri boş da olsa. Armand Dobios'un kendisini beklediğini bilirdi. Sessiz çocuk gelip de sağında solunda herhangi bir iğrenç deneyin üzerine eğildiği sırada, şaşkın bakışlarının dehşetle hayvana, hayranlıkla kendisine dikildiğini sezdikçe, bilginin kuruntulu bir sahte tanrı zevki çıkarmadığını kesinlikle söyleyebilmek isterdi. Armand Dobios şimdilik insana el atmıyor, incelediği hayvanların bütün edimlerini tropizma, bir bünyenin ısı, ışık gibi dış etkiler altında gösterdiği değişiklikler. Armand bu sözcük bulunur bulunmaz geri kalan her şey unutuldu. Bütün ruh bilimciler sınıfı yalnız tropizmaları benimsiyordu artık. Tropizma. Ne beklenmedik bir ışık yayılıyordu bu ecelerden. İstemden yoksun bitki çiçeğinin yüzünü hangi itkiye göre güneşe çevirirse bünyede aynı itkiye uyardı elbet. Bu da kolaylıkla birkaç basit fizik ve termo, şimi kanuna indirgeyebilirdi. Dünya güven verici bir iyilikle donanıyordu en sonunda. Varlığın en şaşırtıcı davranışları bile kusursuz bir biçimde etkene uyumu olarak açıklanabilirdi. Antimio, Armand Dobius ereğine varmak, boyun eğmiş hayvanı basitliğini göstermek zorunda bırakmak için koridorlara, mahzen deliklerine, labikoz bulunan, kimin hiçbir şey bulunmayan renkleri, biçimleri, farklı kapılarla donanmış bir karışık kutular düzeni bulmuştu bu yakınlarda. Şeytansı araçlardı bunlar. Az bir zaman sonra Almanya'yı birbirine katmış, Baxter Keston adını almış, yeni psikopatolojik okulun şaşırtıcılıkla yeni bir adım daha atmasını yardım etmişti. Hayvanın şu ya da bu duygusuna, beynin şu ya da bu bölümüne değişik etkiler yapmak için kimilerini kör, kimilerini sağır, kimilerini iyi diş ediyor, derilerini soyuyor, beyinlerini çıkarıyor. Onları sizin zorunlu olduğunu yemin edeceğiniz bir organdan yoksun bırakıyor. Hayvan da Antimion'un bilgisi artsın diye organından yoksun yaşıyordu. Koşullara göre tepkiler üzerine bildirisi Uppsala Üniversitesi'ni birbirine katmış, zorlu tartışmalar başlamıştı. Yabancı bilginlerin en seçkinleri de bu tartışmalara katılmışlardı. Bu arada Antimion'un kafasında yeni sorunlar üşüyordu. Meslektaşları patırtıyı sürdüre dursunlar, Antimio başka yollara döküyordu araştırmalarını. Tanrı'yı daha da gizli köşelerinde sıkıştıracağını ileri sürüyordu. Her edimin bir yıpranmaya yol açtığını kaba taslak bir biçimde benimsemek yetmiyordu ona. Hayvanın sırf kaslarının ya da duygularının çalışması da bir şeyler harcaması da yetmiyordu. Her harcamadan sonra soruyordu. Ne kadar? Güçsüzleşmiş işkence kurbanı yitirdiğini yeniden kazanmaya çalışa dursun, Antimio onu doyuracak yerde tartıyordu. Yeni ögelerin işe karışması deneyi fazla karıştıracaktı. Deney de şuydu, sımsıkı bağlanmış, altı aç fare her gün tartıya giriyordu. İkisi kör, ikisinin birer gözü kördü. İkisi de görür durumdaydı. Ufak mekanik bir değirmen hiç ara vermeden bu son iki farenin gözlerini yorup duruyordu. 5 günlük açlıktan sonra her birinin yitirdiklerinin birbirine göre oranı neydi? Her gün öğleleri yan yana duran tablolar üzerine Armand Dobius yeni anlaşılanlı rakamlar ekliyordu. 2. Jübile iyice yaklaşmıştı. Armand Dobius'lar, Baraglioların bugün yarın gelmesini bekliyorlardı. Akşama geleceklerini bildiren telgrafı aldıkları sabah, Antimio kendine bir kravat almak için dışarı çıktı. Antimio pek çıkmazdı sokağa. Güçlükle yürüdüğü için elden geldiği kadar az çıkardı. Veronica seve seve yapardı onun alışverişlerini. Terziler, kunduracılar da eve getirtilir, modele göre sipariş alırlardı. Antimio modaya kulak asmıyordu artık. Ama ne kadar sade olursa olsun, şöyle kara Hint ipeklisinden orta halli bir şey. Kravatını kendi eliyle seçmek istiyordu. Pek açık yelekler giymeye alışkındı. Yolculuk için aldığı otelde kaldığı sürede giydiği plastron durmadan yelekten çıkıyordu. Bunun yerini alacak kocaman, eski, değersiz bir iğneli akikin tuttuğu krem rengi atkıyı Marguerite de Baraglioğlu pek bakımsız bulacaktı kuşkusuz. Paris'te çok kullandığı o her şey hazır ufak kravatları bırakmakla, hele birini örnek olarak saklamamakla hiç de iyi etmemişti. Hangi biçimleri vereceklerdi? Frank kravatları 50 yaşında bir adama göre fazla serbest kaçardı. Hiç kuşkusuz donuk, kara, dik bir kravat uygun düşerdi ona. Yemek ancak saat 1'de yenecekti. Antimio alacağını alarak öğleye doğru, yani hayvanlarını tartmak için tam zamanında döndü. Antimo güzel giyinmeye düşkün değildi ama çalışmaya başlamadan önce kravatını bir denemek gereksinimini duydu. Eskiden tropizma yapmada kullandığı bir ayna parçası duruyordu. bunu uzunlamasına bir kafese dayadı. Kendi görüntüsüne doğru eğildi. Antimio'nun alabros kesilmiş saçları hala sıktı. Eskiden kızıldılar ama artık eski yaldızlı gümüşlerin aldığı renge, şu kirli sarı renge girmişlerdi. Kaşları karma karışık bir kış göğünden daha gri, daha soğuk bir bakış üzerinde ileri çıkardı. Yukarıda durmuş kısa kesilmiş favorileri, sert bıyıklarının aslan postu rengini yitirmemişlerdi. Elinin tersiyle düz yanaklarını dört köşe çenesinin altını sıvazladı. Evet evet diye mırıldandı. Birazdan tıraş olurum. Kravatı paketten çıkarıp önüne koydu. Akikli iğneyi sonra atkıyı çıkarttı. Önü değirmi, uçları devrik, yüksekçe bir yakayla çevrilmiş ensesi pek kalındı. Yalnızca işin özünü anlatmak düşüncesinde olmakla birlikte, burada Antimio Armand Dubis'in ürünü anlatmadan geçemeyeceğim. Öyle ya, zorunlu olanla rastlantı sonucu olanı birbirinden ayırmayı öğrenmedikçe, kalemimden doğruluk ve kesinlikten başka ne isteyebilirim? Gerçekten de Antimio'nun özgür düşüncem dediği kararlarında bu urun hiçbir etkisi, hiçbir ağırlığı bulunmadığını kim söyleyebilir? Siyati yine pek kulak asmazdı ama Ulu Tanrı'nın başına bu bayağılığı da sarmış olmasını bağışlayamıyordu. Evlenmesinden kısa bir sonra çıkmıştı bu ur. Nasıl çıktığını kendisi de bilmezdi. İlkin kulağının güneydoğusunda, derinin tüylendiği yerde, önemsiz bir kabarttan başka bir şey değildi. Kâkül halinde üzerine geçirdiği bol saçlar altında uzun zaman gizleyebilmişti şişini. Veronica bile farkına varmamış ama bir gece okşayışında birdenbire eline gelince ''Bak hele ne var buranda?'' diye haykırmıştı. Şiş de maskesi kaldırıldıktan sonra kendini tutmasına gerek kalmamışçasına birkaç ay içinde önce bir keklik, sonra bir penç tavuğu, sonra da bayağı tavuk yumurtası büyüklüğünü almış, orada duruvermişti. Bu arada seyrekleşen saçları da ikiye ayrılıyor, onu göstermeye başlıyorlardı. Antimio Armand Dobis 46 yaşında da kendini beğendirmeye çalışacak değildi ya. Saçlarını dibinden kesmiş, işlerinde bir tür yuvanın urunu hem saklayıp hem ortaya koyduğu bu yarı yüksek takma yakaları benimsemişti. Her neyse Antimio'nun uru konusunda bu kadar söz yeter. Kravatı boynuna taktı. Kravatın ortasına ufak maden bir halkanın içinden bağlama şeridinin geçmesi gerekiyor. Kancalı bir iğne de onu sıkıştırmak için hazır duruyordu. Hünerliydi ama şerit gelmedikçe kravatı bırakmayan bir aletti bu. Deney masasının üzerine düşüverdi. Veronica'ya başvurmak zorundaydı. O da çaresiz üzerine koşup geldi. ''Al dik şunu bana'' dedi Antimio. ''Makine işi beş para etmez'' diye mırıldandı Veronica. ''Tutmuyor, orası doğru.'' Veronica sol göğsünün altında ev işinde giydiği, kara kosuna takılı olarak birine ak, birine kara iplik geçirmiş iki iğne taşırdı her zaman. Oturmaya bile gerek görmeden camlı kapının yanında onarıma başladı. Antimio da ona bakıyordu bu arada. Hatları belirli, oldukça güçlü bir kadındı. Kendisi gibi inatçıydı ya, gene de nazikti. Çoğu zaman güler yüzlüydü. O kadar ki hafif bıyığı yüzüne bir sertlik vermezdi. Antimio onun iğneyi çekişine bakıyor, İyi bir hamurdan diye düşünüyordu. Beni aldatabilecek bir yosmayla da evlenebilirdim. Elimi ayağımı bağlayacak bir hafif meşrefle, kafamı patlatacak, beni çileden çıkaracak bir gevezeyle, baldızım gibi alınganın biriyle de evlenebilirdim. Veronica işini bitirip giderken Antimio her zamanki kadar sert olmayan bir sesle "Teşekkür ederim." dedi. Şimdi Antimio yeni kravatı boynunda derinden derine düşüncelere dalıyor. Artık ne dışarıda bir ses yükseliyor ne yüreğinde. Kör farelerini tarttı bile. Ne denir? Tek gözlü farelerde bir değişme yok. Şimdi de el sürümlemiş çifti tartacak. Birdenbire öyle zorlu bir sıçrıyor ki koltuk değneği yere yuvarlanıyor. Olur şey değil. El sürülmemiş fareler. Yeniden tartıyor onları. Ama hayır, inanmazsın da ne yaparsın? El sürülmemiş farelerin dünden beri ağırlıkları artmış. Bir parıltı geçiyor beyninden. Veronica, koltuk değneğini güçlükle aldıktan sonra kapıya atılıyor. Veronica, Veronica yine koşuyor. Öyle iyi. Oysa kapının eşiğinde etkileyici bir sesle "Kim dokundu benim farelerime?" diyor. Yanıt yok. Veronica Fransızcadan anlamaz olmuşçasına Antimo ağır ağır sözcükleri ayıra ayıra gene konuşuyor. "Ben yokken biri bir yiyecek vermiş onlara. Siz mi verdiniz?" Veronica cesaret buluyor biraz. Neredeyse saldırıya geçecekmiş gibi ona dönüyor. "Açlıktan öldürüyorsun zavallı hayvanları. Ben deneyini bozmadım yalnız." Ama Antimo yeniden yakalayıverdi onu. Topallaya topallaya masaya götürüyor, inceleme tablosunu gösteriyor. "Şu kağıtları görüyor musunuz? 15 gündür bu hayvanlar üzerindeki incelemelerimi yazıyorum bunlara. Bilimler Akademisi'nin 17 Mayıs oturumunda okumak için meslektaşım Potier'dan beklediğim durduğum kağıtların da ta kendisi bunlar. 15 Nisan'ı içinde bulunduğumuz güne bu rakam dizilerin ardına ne yazabilirim şimdi? Ne yazmalıyım?" Veronica bir şey demiyor. O da işaret parmağının dümdüz ucuyla kağıdın boş yerini kazıyor. Parmağı parmak değil de bir kama sanki. "Bugün," diye sürdürüyor konuşmasını. İnceleyicinin eşi bayan Armand Dobies, yufka yüreğinin sesinden başka bir şey dinlemeyerek, "Şey etmek, ne yazayım dersiniz? Beceriksizliğini mi gösterdi diyeyim? Düşüncesizliğini mi? Budalalığını mı? Şöyle yazın en iyisi. Garip bir merakın kurbanı olan bu hayvanlara acıdı." Antimo onurla dikili veriyor. "Siz bu işi böyle görüyorsanız, bundan böyle bitkilerinize bakmak için avlu merdiveninden geçmenizi rica etmek zorunda olduğumu anlarsınız sayın bayan," diyor. "Ben sizin kümesinize keyfim için mi giriyorum sanıyorsunuz? Bir daha buraya girmek çabasına katlanmazsanız olur biter." Sonra elinin kolunu anlatma gücünde ekliyor sözlerine, inceleme kağıtlarını kapıp yırtıyor, küçük küçük parçalara ayırıyor. "15 gündür," dedi ya, topu topu 4 gündür açtırıyor fareleri. Zararı şişirerek söylemesi hiç kuşkusuz öfkesini azalttı. Öyle ya, masanın başında alnı huzurlu, hatta eşine uzlaşmacı bir el uzatmaya kadar götürüyor kalenderliği. Nedeni var. İnce düşünceli Baraglion, ailesine geçimsizlik görüntüleri sunmaktan ve Nico'dan da fazla çekiniyor. Bunun suçunu Antimon düşüncelerine yükler onlar. Saat 3'e doğru Veronica ev içinde giydiği karakosuna çıkarıp kara bir ceket giyiyor. Julius ile Margarita'yı karşılamaya gidiyor. 6'da Roma garında olacaklar. Antimo tıraş olmaya gidiyor. Atkısını dik bağlı bir kravatla değiştirmek istedi. Bu kadarı yetmeli. Törenden tiksinir. Bir alpaka cekete, mavi alacalı bir akyeleğe, tok bezden bir pantolona, topallığının hoş gösterdiği dışarıda bile giydiği kara meşinden topuksuz rahat terliklere fit olduğunu ileri sürer baldızının karşısında. Yırtılmış kağıtları toplayıp ucuca getiriyor. Baraglioğullar gele dursunlar. O bütün rakamlarını dikkatle kopya ediyor. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.